Ayrım 5. İz. Canan Tan. Sayfa 62. Ne oldu bu kıza böyle? Babamın Melih Hanım'la evlenip ortadan çekildiği, annemin düştüğü boşluk içinde tutunacak, dal ararken konkan masalarında teselli bulmaya çabaladığı, anneannemin bizi yalnız bırakmamak amacıyla Kırıkkale'den kalkıp yanımıza geldiği, kısacası tüm dengelerin alt üst olduğu bu dönemde en ufacık bir denge kırıntısı kalmamıştı bende de. İçine yuvarlandığım açmazın acısını nereden ve kimden çıkaracağımı bilemiyor, en olmayacak davranışları sergileyerek farklı bir öç alma hedefine kilitleniyordum kendimce. İyiden iyiye asmışım okulu. Günlerce semtine vuramıyordum. Yoklamanın zorunlu olduğu derslere özellikle girmiyor, kitabın defterin yüzünü açmıyordum. Yarı ders yılını göz göre bile isteğe yaktım. Amacım sınıfta kalmaktı. Eski öğrencilik günlerimle taban tabana zıt bir program izliyordum. Sabah erkenden kalkıp okula gitmek, derse girip not tutmak, onları temize çekmek, defalarca okuyarak üzerinde çalışmak yoktu artık kitabımda. Canım ne zaman istediyse o zaman koyuluyordum okul yoluna. O da kantin köşelerinde birileriyle yarinlik etmek ya da kafaca bana yakın arkadaşlarla sinemaya, konsere, bir şeyler yiyip içmeye gitmek için. Arkadaş seçiminde de eskisi kadar titizlenmiyordum. Çevremi saran gruplar çehre değiştirmeye başlamıştı. Annem halime üzülüyor ama üzerime gelemiyordu. Geldiğim nokta onların eseriydi ne de olsa. Anneannem ise dili durmuyordu. Ne oldu bu kıza böyle diyordu. Şekli şemali değişti ayol. Doğruydu. Aynadaki yansımamı ben bile tanıyamıyordum bazen. Mini etekler, özellikle bir beden küçük alınmış daracık pantolonlar. Ankara'nın soğuğuna inat, yakası bağrı açık incecik bluzler. Ensesi kısa, usturayı vurdurmuştum ve perçemleri gözlerimin üstünden aşıp neredeyse yanaklarımın ortasına inen saçlarıma da kızıl pembe harili röfleler attırmıştım. Tek eksiğim kalmıştı. Görünüm olarak uçarı, eli avuca sığmaz, hatta hoppa bir tip yaratmıştım ama erkek arkadaşım yoktu henüz. O güne kadar hiç doğru dürüst erkek arkadaşım olmamıştı zaten. Nasıl olsun, annemle babamın didişmeleriyle örülü yaşantımda, onların kavgası gürültüsü arasında romantizmi çağrıştıracak ince duygularla tanışmaya fırsat bulamamıştım ki. Her akşamüstü eve giderken neyle karşılaşacağımın merakı içinde, soluyacağım havadaki gerilimin dozunu kestirmeye çalışırken pırpırlanan yüreğim başka bir nedenle başka bir yüreğe akamıyordu haliyle. Değil aşık olup sevdalanmak, küçük yüzeysel flörtler bile yaşamamıştım. Üniversite sınavlarına hazırlanırken dershanede tanıştığımız Anadolu Lisesi'nin yakışıklısı diye anılan Aykut'un bana olan aşırı ilgisi öncelikle arkadaşlarımın ilgisini çekmişti. Biraz da onların telkinleriyle kısa süreli bir yakınlaşma oldu aramızda. Kısa süreli. Benim şartlarımda uzun sürmesi mümkün değildi. Aklın hep başka yerlerde diye sızlanmıştı bir keresinde Aykut. Dersler, sınavlar diye başlama sakın, onlarla ilgisi yok. Benimle konuşurken etrafında başkaları var sanki. Onlara dert anlatmaktan benim söylediklerime yoğunlaşamıyorsun. İlk tercihin tıptı değil mi diye gülmüştüm. İyi doktor olursun sen. Koyduğun tanıya şapka çıkarılır. Çok haklısın. Garip bir alışkanlık. Yanımda olmasalar da annem ve babamla beraber gezerim ben. Bir dakika bile aklımdan çıkaramam onları. Pek bir şey anlayamamış, düşkünlüğüm bu kadarı fazla diyerek arkadaşlığımızın geldiği noktayı sabitleyivermişti. Bu kez Aykut gibi aklı başında biri değildi aradığım. Benim son halimle çılgın görüntümle bütünleşecek, yanıma yaraşır bir erkek arkadaşım olmalıydı. Fazla bekletmeden kendiliğinden ayağıma geldi kısmetim. Üniversitenin bahar şenliklerinde rock müzik yapan bir grubu ağırladık okulumuzda. 4 kişilik grupta bas gitar çalan çılgın tipi görür görmez işte bu demiştim. Daracık siyah deri pantolonun ve yakalı kolsuz tişörtü, ensede topladığı uzun kıvırcık gür saçları, patlamaya hazır barut gibi yerinde duramayan, kabına sığmayan hali ve gözlerinde yanıp sönen hınzır titreşimlerle muzo, gökte ararken yerde bulduğum sürpriz bir ödüldü benim için. Konserden sonra şenliğin organizasyon komitesinden küçük bir arkadaş grubuyla beraber Muzo ile arkadaşlarının haftada 3 gece müzik yaptığı bara gittik. Ne zamandır eğlenmediğim kadar eğlendim o gece. Güldüm, söyledim, dans ettim. Beynimi, yüreğimi her şeyden, herkesten soyutlayarak yalnızca benle baş başa, özgürce, gönlümce, doyasıya. İlk kez 2 şişe birayı üst üste içtim hayatımda. Arkasından dans. Hoplayıp zıpladıkça içim bulandı, lavaboya gidip çıkardım. Dönünce bıraktığım yerden eğlenceye devam. Hiç bu kadar özgür, hiç bu kadar kendime ait olmamıştım. Vedalaşırken, iyiydin ahbap dedi Muzo. Diğerleri gibi o da argo diliyle konuşuyor. elini omzuma koyarak 40 yıllık erkek arkadaşını uğurlar gibi, biz de böyle kafana yattıysa bekleriz, takıl bize, hayatını yaşa. Yaşarız icabında abicim. Aynı dilde yanıt almanın şaşkınlığıyla gözlerinin derinliklerine kadar gülümsedi Muzo. Küçük bir kağıt uzattı elime. Çak şuraya telefon numaranı. Ertesi gün aradı Muzo. Bara davet etti beni. Gittim. Bu kez tek başıma. Oturup sohbet ettik. Saatlerce. Ne çok ortak yanımız vardı. Annesiyle babası ayrıydı onun da. İkisi de yeniden evlenmiş, farklı yaşantıların insanları olmuşlardı. İki kardeşlerdi. Abiyi Amerika'da işletme master yapıyor ve çalışıyordu. Kendi başının çaresine bakıyordu Muzo da. Ne annesinde kalıyordu ne de babasında. Görünürde anneannesiyle dedesinin yanına yerleşmişti ama arada bir uğruyordu oraya. Arkadaşlarıyla Çankaya'da ev tutmuşlardı. Anlayacağım, bende ev çok dedi. Ama kimselerle geçinmeye niyetim yok. Nerede akşam orada sabah. Kafamıza göre takılıyoruz işte. Ünlü iş adamı Muzaffer Erkaya'nın torunuydu Muzo. Asıl adı Muzaffer'di dedesi gibi. Naftalin kokan dede adıyla gezecek göz var mı bende diyerek güldü. Kestirmeden Muzo deyip geçeceksin. Sık sık buluşmaya başlamıştık Muzo'yla. Lüks arabaları aratmayacak kırmızı motosikletiyle sözleştiğimiz yerden gelip alıyordu beni. Arkasındaki seleye oturup sımsıkı sarılıyordum belini. Uzun uzun geziyorduk Ankara sokaklarında. Kavaklı Dere, Çankaya sırtları, Gazi Osman Paşa, Atatürk Orman Çiftliği yoluna kadar uzandığımız oluyordu. Yüzümüzü rüzgara vermiş özgürlüğe uçarken farklı duygular yalıyordu yüreklerimizi. Ama delice bir hızı paylaşmanın sınırsız keyfi ortaktı. Ve o hızın kollarındayken ikimiz de hiç olmadığı kadar içimize dönebiliyorduk. Bir seferinde motosikleti park edip kaskını çıkarırken "Korkmuyor musun hiç?" diye soruyor bana. "Hayır, neden korkacakmışım ki?" O hızla bir yerlere tosladığımızı düşün. Sinek gibi yapışıvermişiz asfalta ya da bir duvara çıkılıvermiş suretlerimiz. "Yapma ya, söylenecek şeyler mi şimdi bunlar?" Duymuyor sanki beni, kendi kendine konuşur gibi mırıldanıyor. "Seninkiler ve benimkiler." Ne yaparlar dersin, kanlı gözyaşları dökmelerini bekleme sakın. 3 gün ağlarlar ağlamasına da, 4. gün üstlerinden büyük bir yük kalkmış gibi kaldıkları yerden sürdürürler yaşamlarını. Demek ki neymiş, birilerini üzmek, ağlatmak için kendini harcamaya kalkmayacakmışsın. Dehşete düşüyorum duyduklarımdan, kanım donuyor. Sırf canını yakan birilerini cezalandırmak, onları da canlarını yakarak ağlatmak, gözlerine birkaç damla yaş görebilmek için kendini feda etmeyi düşünebiliyor demek. Elime geçirmese de aklından geçirmiş ya. Değmez be Muzo, her şeye rağmen öylesine güzel ki yaşamak. Değmez gülüm, biliyorum değmez. Verda gül demek, gülüm diyor bana Muzo. Boynu bükük iki gül gibi sarılıyoruz birbirimize. Ne yaparsa kendine yapar insan. Haberimiz ulaşmış bir yerlere, ses getiriyor üstelik. Özledim seni kızım diyor Adnan amca telefonda. Bir yerlerde oturup konuşsak ne dersin? Annemi, Semra yengesini çok sever amcam. Ama eve gelmek istemiyor. Sorguyu çekmek için dışarısı daha uygun ya. Amcamın tarzı değil bu. Onu yönlendiren biri var geride. Tahmin etmesi zor değil. Malum kişi. Keyif içinde hazırlanıyorum buluşmaya. Üstümde daracık, yırtık pırtık bir pantolon, ayağımda asker postallarını aratmayacak botlar, sürmeli gözlerim, kıpkırmızı dudaklarımla amcamın değil, asıl onu, gönderenin görmesine değecek uçukluktayım. Tek başıma gidebilirim ama Muzo'dan beni motosikletle bırakmasını istiyorum. Kırmıyor beni. Üstüne yüklediğim görevi zevkle yapıyor. Buluşacağımız pastanenin önünde motosikletten inip el sağlıyorum Muzo'nun arkasından. İçeriye girdiğimde ayakta karşılıyor beni amcam. Kucaklaşıyoruz. Merhaba kızım, hoş geldin. Geç otur şöyle. Bendeki abartılı değişikliği fark etmekle etmemek, üzerine yorum yapmakla yapmamak, göze batan çarpıkları dile getirmekle getirmemek arasında amansız gelgitler yaşamakta olduğunu hissedebiliyorum. Ne haber amcacığım diyerek geçip oturuyorum karşısına. Sesini çıkarmadan tepeden tırnağa uzun uzun inceliyor beni. Sonradan utançla hatırlayacağım engin hoşgörüsüyle sıcacık gülümsüyor. Bizim zamanımızdaki çiçek kızlara benzemişsin diyor. Hipi derdik biz, 68 kuşağının sembolleriydiler. Modası geçti sanıyordum. Geçmemiş demek ki diyorum sıkıntıyla. Kızma hemen diye masanın üzerinden uzanıp elimi tutuyor. Çok iyi anlıyorum seni. Psikolojik dengesi bozulmuş, tedaviye muhtaç bir hasta muamelesi görmek canımı sıkıyor. Neyi anlıyorsun be amca diye isyan ediyorum. Anlaşılmayı bekleyen kim? Sen sormadan anlatayım istersen. Derslerim berbat, okula uğradım yok. Biri yarı yılı yaktım, diğeri yolda. Ama umurumda mı? Değil. Keyfim gıcır çünkü. İnan bana, hiç böylesine özgür hissetmemiştim kendimi. O güzel kafanı takma sen bana. Yuvarlanıp gidiyoruz be amcam. Anlatmak istediğim de bu işte diyerek gülümsüyor. Bu sen değilsin Berda. Rolüne büründüğün bir başkası. Kendine biçtiğin rolün iyi ya da kötü yanlarını tartışmaya kalkmayacağım. Tek söyleyeceğim şu. Ne yaparsa kendine yapar insan. Akıllı kızsın sen. Başkalarının tırnağını acıtmak için elinden ayağından olma. Muzo ile yaptığımız motosiklet muhabbetini yeniliyoruz sanki. Birilerinin canını acıtmak için kendini feda etmek. Yaptığım bu mu benim? Hayır, yanılıyor amcam. Hiç kimse umurumda değil. Benim onların umurunda olmadığım gibi. Birileri üzülsün diye yapmıyorum bütün bunları. Değişen yaşam şartlarına karşı tarzımı değiştirdim. Hepsi o. Şu oğlan diyor amcam. Seni kapıya kadar getiren motosikletli genç. Kim o? İşin en keyifli yanına geldik sonunda. Muza diyorum en hızır halimle. Erkek arkadaşım. Haline tavrına bakıp kara mürsel sepeti sanma. Biraz haytadır ama çok kafa çocuktur. Kimdir, ne iş yapar diye soracağım ama. Söyleyeyim, harika gitar çalar kendisi. Haftada 3 gece barda çalıyor amca. Bir akşam seni de götüreyim istersen. Beğeni garantisi benden, bayılacaksın. Tanınmış ve düzeyli bir aileden geldiğini ve tüm iyi yanlarını kendime saklayarak abartılı süslemelerle yarattığım Muzo tiplemesini sunuyorum amcama. Ne zamandır sürüyor arkadaşlığınız? Çok olmadı ama evlenmeye karar verdik. Son cümlemin ağzımdan nasıl çıktığını ben de çözemiyorum. Öyle ki en az amcam kadar ben de şaşkınım. Benim sabırlı amcam bile dayanamıyor bu kadarına. Evlenmek mi diye haykırıyor. Deli misin sen kızım? 3 gündür tanıdığın ne idiği belirsiz biriyle evlenmeye kalktığını söyleme bana. Yeterince tanıyoruz birbirimizi. Hele bir deneyelim bakalım. Kızım aklını başına topla. Evlilik ciddi iştir. Bilmez miyim diye kıkırdıyorum. Biz de Muzo ile ciddi bir karar alıyoruz işte. Senin hiç evlenmeyeceğini ya da ilerlemiş yaşları kadar bekar kalacağını düşünürdüm. Ha anladım. Annemle babamın yaşadığı evlilik cehenneminden çıkan ben evlenmeye tövbe edecek ve asla böyle bir girişimde bulunmayacaktım, öyle değil mi? Beklenen buydu yani. Haklısın amcacığım. Yaşadığım aile içi sorunlardan ve savaşımlardan öylesine canım yanmıştı ki asla evlenmem ya da 7 defa evlenirim diyordum arkadaşlarıma. 2. şık ağır bastı. 7 kocalı Hürmüz gibi çok sayıda evlilik daha cazip görünüyor gözüme. Yani bu ilk. Dikkatini çekerim amcacığım. Tek değil, ilk. Tek olma iddiası yok. Tekilden çoğula geçiş her an mümkün. Tanıyamıyorum seni Verda diyerek içini çekiyor. Yaşadıkların seni ne kadar örselemiş meğer. Sandığın gibi değil diye omuz silkiyorum. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Annemle babam kendi çatışmalarından, didişmelerinden biricik kızlarını şımartmaya bile fırsat bulamadılar. Tek çocuk şımarık olur derler ya, benim için geçerli değil. Hazır özgürlüğümü ilan etmişken bundan sonrasında şımarayım bari dedim. Sana ters gelen hallerim, tavırlarım bu yüzden. Amcamla konuştuklarımızı noktasına virgülüne kadar birebir anlattım Muzo'ya. Yüzünde belli belirsiz bir gülümsemeyle dinledi hepsini. Evleneceğimizi söyledim amcama deyince kahkahayı bastı. Gülüşüne noktayı koyar koymaz da neden olmasın dedi. Gerçekten evlenemez miyiz seninle? Saçmalama diye kestim. Öylesine doğaçlama söylenmiş sözlerdi. Düşünsene Verda, sen ve ben. Kimselere haber vermeden evlenmişiz. Patlayacak bombanın şiddetini tahmin edebiliyor musun? Hem seninkileri hem de benimkileri zerrece iplemediğimizi göstermiş olacağız. Bu arada kendimizi ve birbirimizi de iplememiş olacağız ama. İnat uğruna evlenilir mi hiç Muzo? Gel sen şu işi biraz daha düşün. Önemsiyorum seni. Kimselerin şımartmadığı kadar şımartırım da. Öylesine gevşek bir konuşmaydı aramızdaki. Değil evlenmek, sinemaya bile gidilmezdi bu teklifle. 2 gün sonra amcam aradı. Baban seninle konuşmak istiyor kızım, dedi. Bugün öğleden sonra uygun mu senin için? Bekliyordum bunu ama bu kadar çabuk olacağını ummuyordum doğrusu. Sen de yanımızda olacak mısın, diye sordum amcama. Hayır, benimle baş başa görüşmek istiyordu baban. Tıpkı benim istediğim gibi. İçim içime sığmıyordu heyecandan. Benim beklediğim günde buydu işte. Aylardır görüşmemiştik babamla. Melia Hanım'la evlenmekten vazgeçirmek için konuşmayı çağırdığım günden beri. Şimdi ise söz konusu olan bendim. Benim şimdilik hayali evliliğimdi. Gölgesi bile yetmişti babamı çıldırtmaya. Gerçeğe dönse ne yapardı kim bilir. Buzo'nun dediği gibi evlense miydik acaba? Verdiği saatte karşısındaydım babanın. En deli dolu giysilerimle, abartılı takılarım, makyajım ve en umursamaz halimle. Hayır, uzun zamandır görüşmemiş bir baba kızın sıcacık kucaklaşması gibi iç paralayıcı sahnelere yer yok bu buluşmada. Biraz sonra ringe çıkacak 2 yaman boksör gibi ölçüp tartıyoruz birbirimizi. Merhaba diyorum son heceyi arsızca uzatarak. Otur diyor beni duymamış gibi. Karşısındaki koltuğa yerleşir yerleşmez de makineli tüfek gibi atışlarına başlıyor. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne bu halin? Sirk palyaçosuna dönmüşsün. Hiç kimse söylemedi mi bunları sana? Sinirden kıpkırmızı olmuş yüzüne kayıtsız bir gülüşle bakarak en sakin, en okşayıcı ses tonumla neredeyse heceler gibi tane tane konuşmaya başlıyorum. Hatırlarsanız son konuşmamızda rüştünü ispat etmedin mi sen diye sormuştunuz bana. İspat etmem gereken her neydiyse söylediğinizi başarmaya çalışıyorum babacığım. Yeter, kanun karşısında reşit olman ipini koparmanın gerekçesi olamaz. Meydanı boş mu sandın sen? Şunu aklından çıkarma, kaç yaşına gelirsen gel attığın her adımdan haberdar olacağım. Bence sorun yok. Ne yaptım ne ettimse biliyorsunuz zaten. İstihbaratınız güçlü. Sinirle kıpırdanıyor oturduğu yerde. Evirip çevirip onu asıl deli eden noktaya getiriyor sözü. Ya şu uyduruk evlenme hikayesi? Bana misilleme mi yapıyorsun aklınca? Asla. Uyduruk olduğunu kim söylemiş? Çok şeker bir erkek arkadaşım var. Eskiden olsa bu cümlenin yarısını bile telaffuz edemezdim babamın karşısında. Evlenelim mi dedi. Olur dedim. Ciddiyiz valla. Ne bu acelen? Ateşe düşmüş gibi. Okulunun bitmesine kaç yıl var daha? Bu gidişle okulun biteceği yok. Muzo da okulu bırakmamı istiyor zaten. Muzo'ymuş. İpe sapa gelmez o aylakla mı evleneceksin? Yakışır mı ailemize? Ne der insanlar? Hiç düşündün mü? Umurumda değil. Başkalarını mutlu etmek için evlenilmez diyen sen değil miydin? İki kişiliktir evlilikler demiştin hani. Önce kendini düşünmeliydi insan, ha? Benim sözlerime beni vuruyorsun öyle mi? Diye gülüyor öfkeli. Neyse söyledin söyleyeceğini. Bitir artık bu saçmalığı. Kusura bakma ama aldığım kararı başkalarının bozmasına asla izin veremem. Muzo ile evleneceğim ben. O günü tersine çevirmiş haliyle yeniden yaşıyoruz. Evet. Kendi ağzından çıkan sözlerle vuruyorum onu. Doyulmaz bir keyif bu. Hazların en büyüğü. Ama bitmedi. Dahası var. Yürümeyeceği baştan belli bir evliliğe gözü kapalı atlanır mı diyecek oluyor. Denemeye değer diyorum. Olmazsa sırtımda yumurta küfesi mi var? Sallarım gider. Ah verdi ah diyerek başını iki yana sallıyor çaresizce. Keçi inatlı kızım benim. Öcünü almadan, içinin tüm hırsını boşaltmadan rahat etmeyeceksin değil mi? Ama dikkat et, öfkeden kör olmuş gözlerinle tehlikeli kutulara sığınma. Öc alacağın kişilerden çok kendine olur zararın. Sen aksini düşünsen de baban olarak üzüntü duyarım ben. Hani demiştin ya, kan sudan hızlı akar diye. Benimki de o hesap. Yeneni yeniliğini belli olmayan zorlu bir mücadeleyi daha geride bırakmıştık babamla. Konuşmamız sırasında tabana vuran karşımdakini köşeye sıkıştırıp alt etme coşkusu gitgide azalıyor. Yaptığım eylemin gözümdeki değerini kaybedip anlamsızlaşmasıyla kaçınılmaz bir hiçlik duygusuna bırakıyordu yerini. Okulu sermiş, kendimden başka çarpık bir ben yaratmış, en asi yüzümü takınarak her şeyin tek sorumlusu ilan ettiğim insanla, babamla en yakışık almayacak üslupla kıyasıya tartışmıştım. Kısa süreliğini içimi serinletmek dışında ne yararı olmuştu bana? Adnan amcamın sözleri çınlıyor kulaklarımda. Ne yaparsa kendine yapar insan. Ne yaptımsa kendime yapmıştım ben de. Sonuç ortadaydı. Tuttuğum yol yanlıştı ama dönemiyordum. Dönüş yapmak da en az bu yolu girmek kadar emekli ve zorluydu çünkü. Adı konulmamış bir aşk. Muzo ile aramızda evlilik konusunu konuşmuyorduk artık. Bir adım öteye geçmiş, daha ütopik planlarla savaş stratejilerimizi güncelleme yolundaydık. Fazla atak değildim ben. Asıl büyük eylemci Muzo'ydu. Her gün yeni ve olmayacak projelerle karşıma çıkıyor, gerçekleşmesinin imkansızlığını kavrayınca da küçük, uysal bir çocuk gibi kolayca vazgeçiveriyordu. Motosikletle en uzun yollarımızdan birini yapıp, gölbaşına gittiğimiz gün kendini ne derece aşabileceğini kanıtladı. Tanımlayamadığım bir gariplik vardı o gün üzerinde. Bakışları, duruşu, hareketleri her zamankinden farklıydı. Göle tepeden bakan yüksekçe bir yamaçta çimenlerin üzerine oturduk. Yayvan bir çanağa konulmuş sakin, duru bir su gibiydi göl. Bulutsuz, pırıl pırıl gökyüzüyle maviliğin derinliğini paylaşıyorlardı. Birden omuzlarımdan tutup kendine doğru çekti beni Muzo. Gözlerimiz kilitlendi önce. Nefesinin sıcaklığını duydum yüzümde. Dudakları dudaklarıma değdiğinde her yanımın gevşediğini, tüm varlığımla ona doğru çekildiğimi hissettim. Belimin altından kavrayarak sımsıkı sarıldığı bedenimi çimenlerin yumuşaklığına bıraktı. İlk kez yaşıyordum böyle bir heyecanı. Soluk soluğa kalmıştım. ''Ne yapıyorsun sen?'' diye sıyrılıp kalktım altından. ''Evlenmeyi konuşmadık mı seninle?'' dedi mahcup gülümsemesiyle. ''Provasız olmaz bu işler. Bakalım ten uyumumuz var mıymış, yok muymuş, öğrenelim.'' Afallamıştım. ''Yok ya.'' dedim argoya sığmanın ferahlatıcı desteğiyle. ''Bu ayaklar beni bozar abicim. Hadi uza bakalım.'' Ha, burası serbest bölge, sana ait bir mekan değil diyorsan ben de voltamı alabilirim icabında. Laf kalabalığına getirip biraz önce yaşadıklarımızı unutturmaya çabalıyordum sözüm ona. Neden? Dedi Muzo. Neden? Seninle Sevgili olmamız çok mu zor? Zor. Sevgili olmak için iki insanın birbirini sevmesi gerekir. Sevmiyor muyuz biz? Seviyoruz, sevmesine de aşk değil bu. Dostça, arkadaşça bir dayanışmanın getirdiği sıcak duygular. Yalnızca dost ve arkadaş mıyız sence? Kendi hesabıma sensiz yapamıyorum ben. Yokluğunda arayışın içindeyim. Ben de benzer şeyler yaşıyorum ama cinsiyet farkından kaynaklanmıyor bu arayışlar, aranışlar. Öyle çok şey paylaşıyoruz ki senin içinde bir ben, benim içimde de bir sen barınıyor. Birbirimiz için vazgeçilmez olmak değil mi bu? İçinde bulunduğumuz durumun gerçek tanımı vazgeçilmezlik. Bu işin başlangıcı için yeterli değil mi? Bu işin, yani aşkın, yani sevdanın. O zamanlar bu sorulara yanıt verebilecek duygusal donanıma sahip değildim. Gerçek olanı çok sonra görebildim. Farkında bile değildik ama öncesinde karşı cinsi ve duygularını tanımaya fırsat bulamamış acemi iki aşıktık Muzo'yla. Öyle olumsuz şartlarda bir araya gelmiştik ki beraberliğimizin aynı amaca yönelik yapay bir yakınlaşma olduğunu düşünmüştük. Atak, gözü kara, delişmen hallerimiz söz konusu aşk olduğunda el yordamıyla yolunu bulmaya çabalayan iki kararsız sevdalıya dönüştürüyordu bizi. Doğruydu. Bir şeyler kıpırdanıyordu yüreklerimizde ama tanıyı koymayı beceremiyorduk. Korkuyorduk belki yanılmaktan, yaşadığımız onca yanlışın üzerine yenilerini eklemekten. Hiç ayrılmamak, hep bir arada olmak istiyorduk ikimiz de. Bu belirgin isteğin nedenini yanlış yorumluyorduk. Beraberliğimizi, bizi acıtan insanlara ceza niyetine sunmuştuk çünkü. Bu amaçla atmıştık ilk adımı. Devamını getirmeyi de bu amaca hizmet etsin diye istiyorduk. Başka ne olabilirdi ki? İkimizden biri deli yüreklilik edip de bundan öte aşk mı olur? Seviyoruz işte birbirimizi diyemedi. Sevmek ve sevilmek yerine öc almaya, kine, nefrete odakladı köpecik duygularımızı. Yazık oldu. Yüreklerimizden yükselip gözlerimizden taşan, dilimizde düğüm olup kalan o eşsiz duyguyu, aşkı için için yaşadık da adını koymayı beceremedik. Muzo'nun kafası durmaksızın yeni çareler üretiyordu. İkimizi aynı derecede ilgilendiren ama hepsi de bizi bir araya tutmaya yönelik ne var ki uygulanabilirliği güç, kendisinin de ancak benimle paylaştığında anlamsızlığını kavrayabildiği sınır ötesi fikirler. Evlenmeyi boş verdi beraber yaşayalım dedi bir keresinde. Böylesi daha iyi. Yasal olmayan, aykırı bir ilişki, hatta evlilik dışı bir çocuk. Bizimkilerin ne hale geleceğini düşünsene. Al işte diyerek güldüm. Yalnızca aileni yıpratmak için bizi bir arada tutmaya çalışıyorsun. Bana göre Muzo'nun tek isteği ailesinin onaylamayacağı bir şeyler yapmaktı. Yaptığım yorumlarda özellikle bu noktayı vurguluyordum. Kafasını toplayıp doğru dürüst itiraz edemiyordu bile. Mantıklı geliyordu galiba söylediklerim. Yanılıyordum oysa. Küçük ama önemli bir ayrıntıyı gözden kaçırıyordum. Muzo'nun ortaya koyduğu tüm önerilerde ikimizin ayrılmazlığı şartı vardı. Bilinçsiz de olsa bizi ayrılmaz bir bütün olarak başrol koltuğuna oturtuyor, sonra da hayal gücüyle yarattığı ayrıntılarla süsleyerek benim beğenime sunuyordu. Son söylediği ise öncekilerin hepsini ezip geçecek güçteydi ve tam bir kökten çözülmüş izlenimi veriyordu. Evlenip Amerika'ya gidelim dedi. Ağabeyimle konuştum, orada iş ayarlayacak bana. Yatay geçiş yaparsak senin okul işini de hallederiz. Suskunluğumu yanlış yorumlayarak evlenmemiz şart değil diye ekledi. Sen ne zaman istersen. Düşünsene, yepyeni bir çevre, yepyeni başlangıçlar. Ve ailelerimiz için yepyeni bir bozgun diye kestim sözünü. Böylelikle çok daha fazla acı vereceğini düşünüyor olabilirsin. Ama sırf bunun için sonu belirsiz bir maceraya atılmak ne derece doğru? Gözlerini kısarak ilk kez görüyormuş gibi uzun uzun baktı yüzüme. Tanıştığımız ilk günlerdeki Verda değilsin sen dedi. O gözü kara, bir saniye sonra hangi kalıba gireceği belirsiz deli dolu kız yok artık. Ama biliyor musun bu haline rağmen eskisinden de çok seviyorum seni. Acı vardı gözlerinde. Beni yitirmek üzere olduğunu hissetmiş gibiydi. Amerika'ya bensiz tek başına gitti Muzo. İstersem sonradan ben de gidebilecektim. Tek uğurlayıcısı bendim havaalanında. Kelimeler susmuş, sonu ayrılıkla noktalanan hüzünlü bir aşk arkasında düğümlenmişti dillerimiz. Vakit gelmişti. Güçlü kollarıyla sımsıkı sardı bedenimi. Yanımızdan geçenlerin bakışlarını aldırmadan, bugüne kadarki susuzluğunu bundan sonra yaşayacaklarının üzerine katarak özlemle, tutkuyla, hırsla yapıştı dudaklarıma. İkimiz de soluksuz kalıncaya dek bir şeyleri kanıtlamak istermiş gibi hoyratça öptü beni. Buruk bir gülüşle, biraz geç oldu ama gider ayak fark ettim aşık olduğumu, dedi. Kavga gürültü arasında öğrenivermişim meğer aşkı. Gelişini bekleyeceğim dedim ayrılırken. Umutsuzluk vardı bakışlarında. Çünkü ben onun da önceden fark ettiği gibi ilk günlerimizdeki Verda değildim. Daha eskilere, özüme dönmüştüm. Saçım, başım, giyimim, tavırlarım ve davranışlarımla çiçek kız olmaktan çıkmış, yeniden çiçek gibi bir kız olmaya yönelmiştim. Bıraktığım yerden okula dönüş yapmış, kaybettiğim zamanı kovalamaya başlamıştım. Bu halimi de sevmişti Muzo. Hatta belki en çok bu halimi sevmiş, bu halime aşık olmuştu. Onun bendeki yerini, benim için neler ifade ettiğini ise ancak o gittikten sonra anlayabildim. Öncesinde böylesine acıtıcı, böylesine can yakıcı bir ayrılık yaşamamıştım. Yüreğimde bir yer gerçekten kanıyordu sanki. Ne var ki hala aynı kör bakışıyla aynı anlamsız yorumları yapıyordum. Tabii ya, acı çekmem doğaldı. Dava arkadaşımı, destekçimi, sırdaşımı, biricik dostumu kaybetmiş, yapayalnız kalmıştım. Aşık olmayı yakıştıramıyordum kendime. Ama bu saatten sonra itiraf etmem gerekiyordu galiba. Ayrılıkla sonlanan gerçek bir aşkın arkasından doya doya ağlayabilirdim artık. Muzo ile öyle karar almıştık. Eğer istersem ben arayacaktım onu. Ağabeyinin Boston'daki de adresini, telefon numarasını vermişti bana. Aramazsan bir daha çıkmam karşına demişti. Bilirim ki hesap kapanmış. O hesap hiç kapanmadı. Varsın Muzo kapandığını düşünsün, varsın onu aramadım diye defterinden silsin beni. Defalarca telefona gittiğim ama arayamadım. İlk günlerde tası tarağı toplayıp Amerika'ya gitmeyi düşünmedim değil. Frenledim kendimi. Geçecek Verda dedim. Bunu da aşacaksın. Bir yanın yaralı kalsa da bir yerinden yaşama tutunmayı başaracaksın. Gidemezdim. O ana kadar yaşadıklarım sonu belirsiz maceraları atılamayacak kadar güçsüz bırakmıştı beni. Madem ne yaparsa kendine yapıyordu insan, ben de kendim için iyi şeyler yapacaktım bundan sonrasında. Bir daha hiç birbirimizi görmedik Muzo'yla. Yıllar sonra ortak bir arkadaşımız anlattı. Amerika'ya gittikten 5 yıl sonra evlenmiş Muzo. Beni mi bekledi onca zaman? Kendisinden yaşça oldukça büyük, Amerikalı dul bir kadınla. Böyle dengesiz bir evliliği ailesi üzerinde yaratacağı etkiyi düşünerek mi yaptı bilemiyorum. Beni unutup unutmadığını da. Kim bilir, deli dolu gençlik günlerimin deli dolu macerasıydı diye gülüp geçiyordur belki aklına geldikçe. Belki de olabilir mi? Onun neler düşündüğünü, neler hissettiğini kestirmesi güç. Ama ben aradan geçen onca yıla rağmen ne zaman, nerede kırmızı bir motosiklet görsem o günlere dönüyorum. Arkasına oturuyorum motosikletin, sımsıkı sarılıyorum Muzo'nun beline. Tek yürek, tek beden, tek soluk olup kanatlanıyoruz. Ne olduğunu bilemeden yaşadığımız, bilmediğimiz için de hakkını veremediğimiz biricik aşkımıza doğru. Benim için biricikti, biricik olarak da kaldı. Benzerini yaşamadım sonrasında, onun da yaşayabildiğini hiç sanmıyorum. 5. ayrımın sonu, sayfa 79.